Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Nisan 2021 dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Çok dolu bir gündem var hafta sonunda size aktaracağım bugün. Hem Covid-19 ile ilgili hem uluslararası politikada pek çok gelişme gerçekleşti. Türk dış politikasını ilgilendiren gelişmeler de oldu. Vaka sayıları Covid-19'da 140 milyonu aştı. Can kaybı da 3 milyonu aşmış vaziyette. Aşılarla ilgili, ülkelerdeki durumla ilgili son gelişmeleri özetleyeceğim. Amerika'da silahlı şiddet tartışılıyor. Arda arda olaylar. Amerika vahşi batı tabirini hak edecek bir görünüm sergiliyor maalesef. Güney sınırında Latin mülteciler, göçmenlerle ilgili ilk defa Biden kriz demek durumunda kaldı. 170 bini aşan insan birikmiş vaziyette. Tabii eleştiriler var. Afganistan'dan çekilme kararını açıklamıştı Joe Biden, Amerikan Başkanı. Trump'ın eleştirileriyle karşılaştı. Kendi aslında Taliban'la anlaşmayı yapan Trump'tı ama ertelendi bir şekilde. Amerika'nın Çin ve Rusya'ya yönelik hamleleri ise devam ediyor. Biden hafta sonuna Japonya Başbakanı ile yüz yüze görüşerek girdi. İlk yüz yüze görüşmesi oldu. Liderlerin çoğuyla video konferans ya da telefonla konuşmuştu. Ve Çin'e önemli mesajlar çıktı Tayvan Boğazı ile ilgili ve Çin'e karşı birlik olma. Aynı şekilde Rusya ile ilgili de kriz devam ediyor. Ukrayna üzerinden temellendirilen kriz bir de diplomasi savaşına dönüştü hafta sonunda. Aktaracağım birazdan Polonya'nın ardından Çekya ile Belarus'ta bir darbe girişimi önlendiği, Moskova'dan bu darbe girişiminin önlendiği haberleri söz konusu. Çekya ile ilişkiler gerildi. Karadeniz'de aynı şekilde Rusya'nın tatbikatları var. Hazar bölgesinden, Baltıklardan, Akdeniz'den Rus gemileri bölgede bir meydan okuma söz konusu burada. İki Amerikan gemisi gitmemişti, vazgeçmişti Boğazlardan Karadeniz'e geçmekten. Anlatmıştım size ben. Onun yerine Britanya gemileri gidecek. Bu da dikkat çekici bir muhrip ve fırkateyn. BM'nin Güvenlik Konseyi'nin Libya'da ateşkesi denetleme misyonu gönderilmesini onaylama kararı dikkat çekici. Türk-Yunan ilişkilerinden başlıklar var. Cuma günü Yunan Dışişleri Bakanı Ankara'da ağırlanmıştı ve basın toplantısında adeta kavga kopmuştu. İşte ona açıklık getirmiş Dendias. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yanıtsız bırakmamıştı Yunan Bakanı. O da KKTC'ye gitti. Kuzey Kıbrıs'ta konferans var. Bu ay sonunda gayri resmi konferans, pozisyon beyan edildi aslında Türk tarafı olarak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak. Suriye'de Mayıs sonunda seçimler gerçekleştirilecek. Rusya ve İran petrol ve tahıl ekmek krizine çare bulmak için düğmeye basıyorlar. Dikkat çekici bu. Ve dünya futbolunda darbe tartışmaları var, öyle demek lazım, öyle konulabilir aslında. 12 kulüp Avrupa Süper Ligi adıyla yeni bir turnuva kurdu. Başka bir yerde de oynamayacaklar. UEFA ve FIFA dışında bir hamle bu ve büyük tartışmalar kopmuş vaziyette. UEFA ayaklandı, futbol adamları ayaklandı. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değil tabii ki. Her şeyi de etkiliyor bir şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu olayın kabul edilmezliğine yönelik açıklamaları var. Bir de sporda böyle bir şey söz konusu. Notlar çok yoğun. O yüzden hemen vakit geçirmeden aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında ise biraz Amerika ve Rusya krizine, Amerika'nın Çin'e karşı tutumuna bakacağız. Çünkü gerçekten önemli hamleler yapmaya çalışıyor. Avrupa'yı bir araya getirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ve Çin'e karşı da bir söylem ortaya konulmaya çalışılıyor. Peki ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyor Joe Biden yönetimi? Bunu tartışacağız, konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Sol Portal'dan, Sol Portal yazarı Erhan Nalçacı'yla konuşacağız. programın ikinci yarısında Amerika'nın özellikle Rusya'ya yönelik hamlelerini, özellikle Çin'e yönelik ne yapmaya iki güce birden ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. Evet, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi izleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, 140 milyon vaka dünya çapında, 3 milyonu aşkın can kaybı, 1 milyonu bu 3 milyonun 3'te 1'i yani Amerika, Hindistan ve Brezilya'da gerçekleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Cuma günü açıklama yapmıştı. Bugüne kadarki en yüksek enfeksiyon oranına artık gelmiş durumdayız şeklinde. Aşılamalar devam ediyor. Amerika'da 130 milyondan fazla insana ilk doz, 80 milyondan fazla insana da ikinci doz aşı yapıldı. Ama 31 milyonda vaka var. 567 bin civarı can kaybı şimdiden var. Kanada öyle bir durumda ki savaşı kaybediyoruz diye açıklama. Ontario eyaleti, Kanada'nın önemli eyaletlerinden bir tanesi, aşılar ve varyantlar arasındaki savaştan, mutasyonlardan kaynaklanacak aşılamanın yetersizliği sorunundan şikayet etmişler. Hindistan'da 234 bin tek bir günde ortaya çıkan vaka sayısı, 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusu var Hindistan'ın, elbette yüksek nüfusu ama 234 binlik vaka sayısı bir günde çok yüksek. Türkiye ile birlikte nüfusu oranlarsak tabii Türkiye herkesi solluyor, maalesef böyle bir sıkıntılı durum var. Ama Hindistan'da da durum bu ve 261 bin iki gün üst üste arka arkaya bu şekilde gerçekleşti ve Hindistan'da da kapanma gündeme taşınıyor. Başkent Yeni Delhi'yi kapatacaklar efendim. Bir hafta bir kapanma uygulayacaklar. Evet, Londra'da, İngiltere'de, Britanya'da aşılama hızla devam ediyor. İlk defa 10 ölü bir günde ortaya çıktı. Bir de deneye başlatmışlar. Hastalığı geçirmiş olanlara yeniden COVID-19 bulaştıracaklar. 18-30 yaş arası 64 katılımcı. Bakalım sonuç ne çıkacak. Almanya'da kurbanları anma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in öncülüğünde, Merkel de katıldı elbette. 20 bine yakın vaka sayısı Almanya'da da düşmüyor vakalar. Acı ve öfkeleri kimse dışa vuramıyor. Hakikaten bunu dile getirmiş. Konuşalım biraz acılarımız, öfkelerimiz. İnsanlar yakınlarını patır patır kaybediyorlar. İnanılır gibi değil. Hakikaten hepimiz sürekli görüyoruz, tanıklık ediyoruz bu gelişmelere. Gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Hepimizin bir tanıdığı gidiyor. Merkel AstraZeneca aşısı olmuş bu arada. Fransa'da 35 bin vaka. Orada da vaka sayıları 35 binlerde dolaşıyor. 8 kişi de AstraZeneca yüzünden, kan pıhtılaşması yüzünden hayatını yitirmiş. Böyle bir durum da var. Emmanuel Macron, bu arada Avrupa'nın dikkati Sputnik V'de, Avusturya heyecanla bekliyor. Hatta 1 milyon doz aşı almak için anlaştıklarını duyurdu Sebastian Kurz Rusya Federasyonu ile. Ama gel gör ki EMA 4 Mart'tan bu yana o kadar aşılara acil onaylar verildi, o kadar kan pıhtılaşması sorunları tespit ediliyor, onlara acil onay veriliyor, Sputnik V'ye verilmiyor efendim. Biraz ideolojik bir tavır takındıkları açıkçası ortaya çıkıyor. İtalya'da 12.600'lerde vaka sayısı son 24 saat. Ve bu işte tek alnın akıyla çıkan bir tane ülke var, o da İsrail. Ki seçimlerin de etkisiyle hızla aşılamışlardı. 16 yaş üzeri %81 oranında aşıladılar İsrail'de. Nüfus küçük elbette. Bu pazar, geçtiğimiz pazar maske takma zorunluluğu olmadan açık havada nefes alabildi İsrailliler efendim. Keskin düzeyde düştüğü söyleniyor bulaş oranlarının ve hastaneye kaldırılma oranlarının aşı sayesinde. Rusya'da yine 8600 civarı aynı oranda devam ediyor. Toplam can kaybı onlarda da 105 bini bulmuş vaziyette. Çin'de bir üretim anlaşması imzalamış Sputnik V için Rusya. 100 milyon doz aşı üretilecek. Tabii tesisler yeterli olamıyor Sovyetlerin çöküşünden sonraki süreçte Rusya'da. O yüzden Çin'den böyle bir destek önemli bir destek diyebiliriz. Türkiye'de önce 62 bin cumartesi, dün itibariyle de 55.856 bin yaklaşık vaka sayısı, 318 can kaybı var. Dün açıklanan verilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'ndan, hakikaten illere göre açıklanan tabloda çok parlak gözükmüyor. İstanbul, Çanakkale özellikle %26 katlık bir artış var Çanakkale'de efendim. Türk Yoğun Bakım Derneği virüs silah değiştirdi, kırmızı alarm çanları çalıyoruz diyor. Doktorlar, Türk Tabipleri Birliği'nin arda arda ikazları var. Türk Tabipleri Birliği kademeli normalleşme yüzünden, tabii lebalep kongreler de var biliyorsunuz, ölümler 4.7 kat arttı vurgusu yapmış. İkinci Wuhan'a döndü diyor halk sağlığı uzmanı Kayahan Pala. Ve tam kapanma lazım, öyle yarım yamalak falan bu iş böyle olacak gibi değil diyor doktorlar. Aşılamaya gitmeyenler de var bu arada, aşı sırası bekleyenler var. Tam bir kaos hali. Yaza girecek Türkiye. Turizm sektörü kan ağlar vaziyette. İşte Rusya mesela, Yunan siyasetçiler yoğun tartışıyorlar. Türkiye'ye gidemeyecekse Rus turistler bize gelsin diyorlar. Bu koşullarda hangi turist Türkiye'ye nasıl gelebilecek? O ayrı bir konu. Aeroflot bu arada, Rusya'nın havayolu şirketi, 26 Nisan'dan itibaren Mısır'a uçuş sayısını 2 katına çıkartıyor. Bu demektir ki Mısır'a da Rus turistleri gidecekler efendim. Böyle bir durum. Korona dünyasında bir de Bitcoin ile ilgili hafta sonu ani sert düşüş tartışıldı. Çok tartışmalı, çok büyük kayıplar olabilir özellikle küçük yatırımcıların diye uyarılarda bulunuyordu ekonomistler, ama çok ilgi de çekiyor. Biraz toparlanmış Bitcoin, hacim 2 trilyon doların üzerine çıkmış, 52 bin dolarlara iniyor ve daha sonra 57 bine tekrardan geri dönüyor. Ama bu Bitcoin hakikaten bir ara tekrardan bakmak lazım. Artık işler yavaş yavaş değişiyor. Almanya Maliye Bakanı'nın Olaf Scholz'un da dikkat çekici bir açıklaması vardı. Dijital Euro ihracı beklediğini, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yöndeki kararı ile ilgili açıklaması var. Hafta sonu Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi cenaze töreni vardı. 9 Nisan'da 99 yaşında hayatını yitirmişti. Onun Londra'ya 50 kilometre uzaklıkta St. George Chapel'inde cenaze töreni çok sınırlı sayıda 30 kişilik bir katılımla kaldırıldı efendim. Evet, Amerika'da dedim, Georgia'da, Atlanta'da, Colorado'da, Güney Carolina'da derken böyle ard arda silahlı şiddet olayları. Joe Biden çıktı, defalarca açıklama yaptı, Amerika'ya yakışmıyor dedi. En son Louisiana'da 5 kişi hayatını, 5 kişi yaralanmış durumda. Bir FedEx saldırısı oldu Indianapolis. Yani Amerika'nın her yerinden, tabii ki pandemi koşullarında ekonomik sıkıntılar Amerika'da da çok yüksek, adeta silahlı şiddet olayları patlamış, vahşi batı terimini hak edecek bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Bir salgın dedi Joe Biden silahlı şiddet için. Hakikaten doğru söylemiş, doğru tespitte bulunmuş. Bir de tabii Amerika'da Latinlerle ilgili çok ciddi dertler var. Güney sınırında Amerika'nın büyük tartışmalar oldu. Çünkü Trump 15 bin mülteci kabul edeceğiz, daha etmeyeceğiz diye sınırlama getirmişti. Zaten o duvar örerek bu işi çözme yolunu seçiyordu. Biden öyle yapmayacağım, ben herkese hoş geldin diyeceğim dedi. Ama bu kazın ayağı öyle olmuyor işte. Önce Biden'ın da bu 15 binlik yıllık sınırı kaldırmayacağı, göçmen sınırını kaldırmayacağı açıklandı. Tepkiler ard arda yağınca geri adım attı, arttıracağız diye bir vaatte bulundu. Ama Antony Blinken'a, Dışişleri Bakanı'na bakarsak bu pek mümkün değil, bütçe el vermiyor diyor. ABC televizyonuna pek çok konuda söyleşi verdi Amerikan Dışişleri Bakanı, orada da bunu söylemiş. Joe Biden ise artık 172 bin insan, düşünün, az buz değil Amerika'nın güney sınırında kamplarda, Pentagon'un açtığı kamplar, çocuklar yalnız kalıyorlar oralarda, böyle feci manzaralar. Ve sonunda bugüne kadar hep meydan okuma, meydan okuma, meydan okuma diyordu Joe Biden bu mülteci sorunu için. Bu sefer kriz demiş artık, yani bunu teslim etmiş efendim. Afganistan'dan çekilme de tartışılıyor Amerika'da. Anthony Blinken çok net bir biçimde aslında pozisyonlarını ortaya serdi ABC'ye söyleşisinde. Kör kalmayacağız Afganistan'da dedi. Yani CIA Afganistan'da olacak, sonucunu çıkartabiliriz çok rahatlıkla. Zaten Pentagon sözleşmeli personeli çekip çekmeyeceğimiz konusunda plan tamamlanmadı henüz dedi. bazı personel kalabilir. Aslında bu çok basit Afganistan'dan çekilme meselesi. Paralı Amerika 2001 saldırılarından itibaren giderek Amerikan ordusu özelleşmesini tamamlıyor. Amerikan ordusu resmi olarak orada olmasa da özel Amerikan paralı askerleri orada kalacak gibi gözüküyor CIA eşliğinde. Elbette kritik bir bölge Afganistan. Hem Çin hem Rusya hem İran açısından bakarsak bölge dizaynında önemli bir yer. Trump tabii geçen sene Taliban'la Amerika arasında yani onca 20 yıldır savaşıyorlar. 1979'dan bu yana Amerika Afganistan'la önce mücahitleri besleyerek sonra şimdi son 20 yılda da mücahitlerle savaşarak geçirdiler tabii ki. Bir türlü de çıkamadılar. Artık dalga geçiyor herkes. Aa çekilme mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Amerika oradan çıkamaz diyor Amerikalılar en başta. Tabii eskisi kadar ceset torbası dönmüyor Amerika'ya ama büyük bir yara Amerikalılar açısından. Şimdi Trump geçen sene 29 Şubat'ta anlaşma yaptı Taliban'la. 1 Mayıs'ta çekilmeleri lazım ama Joe Biden erteledi biraz. Halbuki toplam 10 bin NATO askerleriyle beraber 2500 Amerikan askeri var. Daha önce çekilebilirdik diye Trump Biden'ı eleştirmiş. Anlaşmayı ben yaptım zaten geçen sene. Sen öteledin, erteledin demeye getirmiş. 11 Eylül'de yıl dönümünde yani saldırıların Amerika'nın çekilmiş olması, NATO müttefikleriyle birlikte girdik, birlikte çıkarız. El-Kaide ve 9-11 dediğim işte 9-11 işte 11 Eylül saldırılarından sonraki hikaye. Trump bu arada 15 kilo vermiş. Sağlıklı besleniyormuş. Öyle abur cubur MM çikolatalarını lüpletmiyormuş. Uçakta, uçağıyla Air Force One'a giderken onlardan çok yemesiyle tanınıyormuş. Koca adam, bir de uzun boylu da. Epey bir kilo verdiğini danışmanları aktarmışlar. Ameliyat da olmadı, diyet de değil, sağlıklı besleniyor. Florida'da Mar-a-Lago'da villasında işi de yok zaten. Azilleri de savuşturdu, böyle bir durum. Şimdi Joe Biden uluslararası politikada ilk yüz yüze görüşmesini Asya'ya önem veriyorlar, Çin'e önem veriyorlar. Malum Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile gerçekleştirdi. Ben ilk etapta Cuma günü biraz bilgi vermiştim. Ortak basın toplantısı sonradan geldi tabii ki. Burada tabii Çin'le ilgili önemli atıflar vardı. Çin'in Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Kuzey Kore, Myanmar, Amerikalılar buna Asya Pasifik değil Hint Pasifik diyorlar, Hindistan'ı çıkartacak şekilde. Demokrasi ve diktatörlük üzerinden yani komünist sistem tabii ki daha farklı bir sistem. Komünistlerde Amerikan sistemine kapitalist diktatörlük, burjuva diktatörlüğü diyorlar biliyorsunuz. Onun içinde o diktatörlük ama böyle bir ayrım getiriyor Amerikalılar. 21. yüzyıl dünyası çok çabuk değişiyor. Hani Quad toplantısı Avustralya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan oluşuyor. Çin'e karşı otokrasiler değil demokrasiler şeklinde bir norm paylaşımı, yani Amerikan kapitalizminin değerlerini paylaşan dört ülke şeklinde formüle ediyorlar. Hindistan'da komünist eyaletlerde var tabii, onu unutmamak lazım. Tabii Çin'in 5G teknolojisindeki ilerlemesi, çipler, tedarik zincirleri, yani Çin olmadan dünyanın fabrikası ne olacak şeklinde bu konuları güvenceye almayı Japonya Başbakanı ile konuşmuşlar. Bir de tabii 1960 tarihli bir karşılıklı güvenlik işbirliği anlaşması var Amerika ile Japonya'nın. Orada Japonya'yı nükleer silahlarla savunmaya kararlı olduğunu Amerikan tarafı vurguluyor. Japonların biraz irkilmesi lazım. Bu kadar tepelerine Hiroşima, Nagasaki'ye nükleer bomba yemiş bir ulus olarak. Ama onlar da son yıllarda bu pasifizmden vazgeçmiş durumdalar. Tayvan konusunda özellikle Tayvan Boğazı'nın savunulması vurgusu vardı ortak açıklamada. Ki Tayvan tabii Çin'e ait bir bölge normal koşullarda, Amerika'nın öyle kabul ettiği ama burada onun o çerçevenin dışına çıkılıyor. Aynı şekilde bir de Çin'in hak iddia ettiği Diaoyu adaları var. Japoncası Senkaku. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar Japonya'yı işgal ediyorlar. Bu adaları da Japonlara veriyorlar. Dolayısıyla Doğu Çin Denizi'nde bu şey değişmiyor, gerilim bitmiyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması vurgusu yapıldı. Güney Kore ne olacak? Onları arındırmayacaklar mı? Böyle şey olur mu? Diyen yok tabii ki. Böyle bir durum efendim. Çin'e karşı bu mesajlar verir. Çin Dışişleri Bakanlığı tabii Çin'in iç işlerine karışmakla suçluyor Amerikan yönetimini. Japonya'yı Ve bölgede ve bölge ötesinde dünyanın ülkelerin ezici nüfuslarının paylaştığı barış, kalkınma, işbirliği özlemine ters düşen tutumlar bunlar, takınıyorlar diye Çin Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış. Aynı şekilde Çin Dışişleri Bakan Yardımcısının Amerika'nın adaletsiz bir rekabet politikası izlediği tespiti var. Burada yanlış giden bir şeyler vardır diyor. Yani rekabette adalet nasıl oluyor ben tam olarak bilemiyorum ama o öyle bir saptama yapmış. 1.4 milyar Çinli'nin daha iyi yaşam hakkını kabul etmeyi reddediyorlar diye de bir saptama yapmış. Tabii önünüze geçmeye çalıştığını düşünüyorlar çünkü. Şimdi böyle bir durum. Şimdi Çin'le meseleler böyle ama bir de Rusya'ya 15 Nisan'da Amerika yeni yaptırımlar çok özür dilerim. SolarWinds denilen Amerikan seçimlerine müdahale, Amerikan kurumlarının hacklenmesi. Kanıt derseniz CIA'ya soracaksınız. Artık ne kadar doğru diyorlar bilemiyoruz. Kimileri de CIA bunu rahatlıkla yapabilir diyor. İddiaları aktarabiliyoruz sadece. Rusya'ya yaptırımlar getirdiler. Devlet tahlilleri alımı yasak. Gerçi ikinci el için geçerli bu. Böyle sert kararlar aldılar. Bunun üzerine Putin Güvenlik Konseyi ile bir araya geldi ve Joe Biden'la da telefonda görüşmüştü. Üçlü zirveye de yanıt vermiş değil. Rusya bu koşullarda olmaz diyorlar zaten. Ama bu son yaptırımlar üzerine efendim Amerika'ya yaptırım kararı alındı. 10 Amerikalı diplomat sınır dışı ediliyor. Karşılıklılık ilkesi gereği. Bunların arasında Adalet Bakanı sınır dışı edilmesi ve bazı ülkelerinde Rusya'ya, yetkililerin de Rusya'ya girişi yasaklanıyor. Yasaklananlar arasında Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI Direktörü Christopher Wray, ondan sonra Errol Haynes, Ulusal İstihbarat Direktörü gibi gibi isimler var. Eski Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bunun içerisinde. John Sullivan'a da çok kibar bir biçimde öyle diyelim kovmuşlar kibarca. Eve dönmesini tavsiye etmişler efendim, tabii o benim kabalaştırmam. Böyle bir durum, yani danışmalar için eve dönecek Amerikan Büyükelçisi. Amerika'nın diplomatik tesislerine Ruslar sokulmayacak. Diplomatlar bulundukları şehirlerin dışına çıkıp ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklar. Bunun dışında da vakıfların, derneklerin, Amerika'nın NGO'ları zaten en tehlikelisi, onların faaliyetleri yasaklanacak. Kara listeyi aşağı yukarı aktardım. İç Güvenlik Bakanı da var bunların içerisinde. Böyle bir her türlü yaptırım dalgasına karşılık verildi. Bizim tercihimiz değil ama çatışmadan kaçınmak istiyoruz diyor Rusya. Ama Amerika buna izin vermiyor, sürekli olarak üzerimize geliyor vurgusu yapıyor. Zaten 2016'da da bir diplomatik kapışma kopmuştu efendim. John Bolton hemen yanıt vermiş, gurur duyuyorum Rusya'ya girişimi yasakladığı için Moskova şeklinde. En şahin politikacısı, Birleşmiş Milletler'in 15. katından üstünü atalım diyordu Bush yönetimi. İlk oğul Bush, Dubya Bush döneminde öyle bir diplomattı. Sonra Trump'a biliyorsunuz, Trump da onu kovmuştu zaten. Çalışmaktan zevk duyduğum en aptal kişilerden biri demişti Trump daha sonra John Bolton hakkında. Şimdi Amerika'nın bu tutumları, Amerika adeta Avrupa'yı Rusya'ya karşı örgütlemeye çalışıyor. Her açıdan, özellikle Doğu Avrupa'yı. Çekya ile bu sefer bir diplomatik kriz patlak verdi. Polonya ile ondan öncesinde karşılıklı diplomatlar. Bunlar böyle çeşitli bahaneler ortaya konuluyor. Ne kadar doğru, ne kadar haklı sebeplere dayandığını tam olarak kestirmek zor efendim. Ama Rusya da Çekya'ya yanıt verdi. Düşmanca 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldılar. 2014'te bir mühimmat deposunda patlama meydana geliyor. Burada Skripal vakası hatırlayacaksınız. 2018'de Salisbury'de ihanetle suçlanmış, ceza almış Albay Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı vardı. Novichok diye bir maddeden söz edilmişti. Gizemli istihbarat savaşları gibi duran bir vakaydı. İşte orada ortaya atılan iki tane Petrov ve Borisov diye isim vardı. İşte onların bu mühimmat deposu saldırısında parmağı olduğunu iddia ediyorlar ama ortaya koydukları kanıtlar biraz yaş açıkçası. Bir pasaportun fotokopisi, fotoğraf değiştirilmiş olabilir, pek çok şey olabilir. Orada çekildiği görüntüler var diye özellikle CIA ile bağlantılı Bellingcat böyle sunuyor. Bu iki ismin, ama o tarihte orada kamera yokmuş mesela. Dolayısıyla nasıl olacak? Böyle biraz karışık bir dosya üzerinden Çekya Rusya'ya karşı tavır aldı. Tabii bunun üzerine Rusya'nın, Çekya'nın büyükelçisini Moskova'da dış işlerine çağırdılar. Ve 20 diplomatını, sadece 3 kişi kalmış yanılmıyorsam, Çekya'nın sınır dışı ediyorlar. 19 Nisan itibariyle Rusya'yı terk etme çağrısı. Arkasında Amerika var bunun diye hemen Moskova'dan tespitler var tabii. Böyle bir gelişme. Ayrıca Çekya polisi de demin size aktardığım hikayede Petro ve Borisov'un bu 2014'teki mühimmat deposuyla bağlantısını kurmadıklarını, bunu doğrulayamadıklarını dile getirmişler. Dolayısıyla niçin Rus diplomatları sürme kararı alıyor Prag, o da ayrı bir tartışma konusu. Çok dallı bir budaklı bir vaka bu. Ve Britanya'ya da bir ucu dokunuyor ama enteresan olanı şu. Bir de Moskova'da güvenlik güçleri Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'ya çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubu yakalamışlar. Şimdi Rusya'nın da iddiası bu büyük bir skandaldı ama Çekya'yla, başka Doğu Avrupa'yla diplomatik kriz çıkartarak Amerika bu skandalın, çünkü arkasında Amerika'nın olduğunu düşünüyorlar, örtmeye çalıştı. Lukashenko da açıklama yaptı. 9 Mayıs'ta zafer geçidi sırasında bayağı darbe yapmak için generallerle bir buluşma gerçekleştirdiklerini FSB, Rusya İstihbarat Güvenlik Servisi öne sürülüyor. Sessizlik kod ismi verilmiş bir operasyon, sorgu kayıtları da olduğunu dile getiriyorlar. Amerikalılar bizim bu işte parmağımız yok diye Dışişleri Bakanlığı'nın, Lukashenko'nun da dile getirdiği, bu arada Belarus'a teslim edildi bu zanlılar. Darbe girişimini örgütlemeye çalışan çifte vatandaşlıkları var Belarus ve Amerika'da, onu da belirtelim. Böyle bir durum var. Ukrayna konsolosu bu arada St. Petersburg'da bir Rusya vatandaşıyla tırnak içerisinde ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve o da ülkeden çıkartıldı. Sınır dışı kararı alındı. Donbas'taki gerilimin de devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Henüz bir hareket yok ama Amerikan yönetimi iki savaş gemisini Karadeniz'e sokmaktan vazgeçmişti. Biden'ın da Putin'e zirve daveti var. Onu tekrarladılar. Hala yanıt vermediler bize diyor Beyaz Saray sözcüsü. Ve tabii Avusturya'da üçüncü bir ülkede buluşma söz konusuydu. Avusturya pek heyecanlı, tarafsız sağ olarak Sebastian Kurz biz ev sahipliği yapabiliriz dedi hafta sonunda. Böyle bir durum ama Rusya Amerika'nın adımlarına karşılıklılık ilkesiyle yanıt vermeye devam edeceğini Kremlin sözcüsü Peskov'un ağzından dile getirmiş durumda. Amerika-Rusya ilişkileri böyleyken bir de Navalny vakası var. Açlık grevine girdiğini iddia ediyordu. Yandaşları Rusya'nın ultra milliyetçi göçmenlere böcekler yakıştırması yapan, onları böcek gibi ezerken videolar çeken muhalif blokçusu. Nedense Batılılar onu demokrasinin azizi ilan ediyorlar. Çok çözebilmiş değilim şahsen. Onunla ilgili de 21 Nisan'da Rusya'da protestoları hareketlendirme, tamamen Amerika ile bağlantılı algılıyor tabii Rusya bunu. Düğmeye basılmış gibi bu kadar kriz üst üste varken bir de Rusya sokaklarını hareketlendirelim hesabı. Rahatsızlandığı açlık grevinde iddiaları ortaya atıldı. Hastaneye kaldırıldığı yolunda da bilgi aktarıldı efendim. Böyle durum. Karadeniz'de Kerç Boğazı'nı kapsamayacak şekilde bir belli bölgeleri Rusya kapattı. Tatbikat var. NATO endişeliyiz diye açıklama yaptı. Pentagon endişeliyiz. Karadeniz'e erişimi kısıtlama planlarının farkındayız diyor Pentagon. Kapalı deniz zaten. Karadeniz'e Amerika'nın girmesi gerekmiyor. Çok uzakta bir yerde. USS Donald Cook ve Roosevelt girmedi. Su da üstündeler onlar. Karadeniz'e bildirim yapmıştı Montreux göreyi Türkiye'de. Ama onun yerine Britanya donanmasına ait Queen Elizabeth uçak gemisi geliyor. Uçak gemisi geçemez zaten, yasak. Ama orada bir fırkateyn ve muhrip boğazlardan Karadeniz'e geçecekmiş. Ukrayna ile dayanışmak için yapacakmış. Rusya'nın tatbikatı var tabii. Hazar filosuna ait gemiler, Baltıklardan getirilenler var. Yine önemli, boğazlardan geçen, Akdeniz'den gidenler var. Dolayısıyla Karadeniz'deki sıcaklığın da devam ettiğini söylemek mümkün burada. NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi söz konusu olmuştu. Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz'de sakin bir hava hakim demesi benim ilgimi çekti. Karadeniz'de pek öyle sakin değil çünkü hava. Ama oraya girmemişler ya da yansıtılmamış. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'la ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve turizm meselelerini konuştuğu bir görüşmesi var. Hesabından da duyurdu efendim. Evet, süremi aşıyorum birazcık ama hızla toparlayacağım. Avrupa Parlamentosu'nda OPCV'nin sahte kimyasal raporu, sahaya giden uzmanların bulgularını çöpe atıp kendileri oturdukları yerde yeniden yazdıkları ortaya çıkmıştı. Ama Batı medyası yazmayınca kimse fark etmiyor. İşte onu Avrupa Parlamentosu'nun İrlandalı vekili Mick Wallace, OPCV şefinin suratına sorular sorarak Avrupa Parlamentosu oturumunda sıkıştırınca ne yaptılar? Sesini kıstılar. Demek ki bir şeylerin işitilmesini istemiyorlar diyebiliriz. Duma ile ilgili rapor bu. Kimyasal silah yalanları Amerika'nın Trump yönetiminin Suriye'yi vurması için gerekçe olarak kullanılmıştı. El-Kaide'nin elleriyle topladığı deliller üzerinden dosyalar oluşturuldu. Ve OPCV'nin uzmanları sızıntı yapıldı bu olay. Ve uzmanları da açıkça Amerikan muhalefet medyasına başlarına gelenleri raporlarının aldığı biçimi. Sahaya giden uzmanlardan bahsediyorum. O yerinde oturanlardan değil. Emektar diplomatlardan bahsediyorum yani. Onlar da anlatmışlardı. Ben videolarını izlemiştim şahsen. Şok olmuştum. Uluslararası kurum ne hale getirilmiş diyeceğimiz bir vaka. BM Güvenlik Konseyi Libya'da ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onaylamış. Sirte'ye özellikle, Sirte'de ateşkes denetlenecek. 5+5 ortak askeri komitesiyle birlikte çalışacak. Silahsız, üniformasız olacak bu gözlemciler. Eyvah, Libya'da nasıl yapacaklar bunu bilmiyorum. Seçim yasası çıkması lazım. 24 Aralık'ta seçimler var. Yabancı savaşçıların gitmesi lazım. Tabii sadece yabancı savaşçılar değil, yabancı ordular da dahil ediliyor bu işe. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiriyor. İddialara bakılırsa Mısır yönetimine Ankara savaşçıların, Suriye'den götürülenlerin çekilmesi için bir zaman çizelgesi verdiği öne sürülüyormuş efendim, yabancı savaşçılarla. Afrika Parlamentosu da aynı şekilde yabancı birlikler ve paralı askerler çekilsin diye çağrı yapmış durumda. Evet, çok aştım vaktimi hakikaten. Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili de aktaracaklarım vardı. İsrail ile Yunanistan arasında önemli bir savunma işbirliği anlaşması, 1.65 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bir merkez kurulacak. İsrail Yunanistan Hava Kuvvetleri için eğitim merkezi kuracak. 22 yıllık bir sözleşme bu. Mora Yarımadası'nın güneyinde uçuş eğitim merkezi önemli bu Yunanistan'la. İsrail arasındaki işbirliği açısından malum Yunan Dışişleri Bakanı geldi Ankara'da Cuma günü basın toplantısında, fırtınalar koptu. Türkiye'ye eleştirileri sığınmacı meselesinde, Doğu Akdeniz'de, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde tekrarladı. Çavuşoğlu onu yanıtsız bırakmadı. Dolayısıyla böyle bir kriz hali olmuştu. Bugün kendisi konuşmuş tekrar Çavuşoğlu'yla ilgili. Dendias Katimerini gazetesine söyleşi vermiş ve orada da sorunları halı altına süpüremeyiz demiş. Olanları anlattığını dile getirmiş. 2015'ten bu yana ilk böyle bir Ankara'ya ziyaretiydi. Erdoğan'la görüşmesi olumlu geçmiş ama Dendias'ın. Atina'ya davet etmiş Dışişleri Bakanı, onu aktarmış. Uluslararası hukuk vurgusu. Libya anlaşması, Türkiye'nin Libya'nın batısındaki hükümetle imzaladığı anlaşma sadece Yunanistan'ın meselesi değil, AB'nin pozisyonu demiş. ABD'nin de Yunanistan'a özel stratejik önemler atfeder bir pozisyona geldiğini, zaten Biden da Miçotakis'le telefonda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la değil, onunla konuşuyor. Ona atıf yapmış efendim. Ve son olarak Orta Doğu'dan bugün girişte söylediklerimle sınırlayacağım. Çünkü süremi çok aştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı hafta sonu ziyaret etti. Şimdi konferans düzenlenecek BM kolaylaştırıcılığında Nisan sonunda. Türkiye'nin pozisyonu iki devletli çözüm efendim. Çavuşoğlu da, Ersin Tatar da böyle söylediler. Biraz yeni başlayan müzakere falan yok Kıbrıs'ta mesajı verdiklerini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla çok bir şey değiştirmeyecek herhalde bu konferans. Suriye'de 26 Mayıs başkanlık seçimleri. Rusya ve İran, Amerika Suriye'nin petrolünü alıp çalıp çalıp götürüyor biliyorsunuz. Tahıl alanlarında da işgal durumu var. Dolayısıyla Suriye halkı açlıktan kırılıyor. Bir de Sezar yasası var. O yüzden de İran'la Rusya ortak bir operasyonla Süveyş kanalından İran gemileri taşıyacak tahılı, petrolü, doğalgazı. Rus savaş gemileri onları koruyacak, Suriyelilere ulaştırmak için efendim. Evet, bugün bu kadar aktaracağım. Diğer alanlarda biraz eksik kaldı notlar ama en azından bahsetmiş oldum. Şarkıyı da attık uzattığımız için. Şimdi konuğa geçeceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sol Portal yazarı Erhan Nalçacı var. Hoş geldiniz Erhan Bey yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa.
Teşekkür ederim davetiniz için.
Biraz uzattım, kusura bakmayın. Gündem çok yüklüydü hafta sonunda. Hakikaten bir hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Joe Biden diplomasisi diyelim, çok hızlı başladılar küresel çapta. Çok da beklentiler vardı kendilerinden. Ama birdenbire acaba Rusya ile Amerika savaşacak mı? Acaba Amerika Çin'le savaşacak mı? Rusya ile savaşacak mı? Gibi sorular sormaya başladık. Kendimizi öyle bulduk. Trump'tan sonra Biden böyle sevimli bir solcu, sosyal demokrat lider şeklinde sunuldu. Peki öyle değil galiba, ne dersiniz? Ukrayna'dan bir Rusya'ya karşı bir kriz patlamış, Çin'e karşı durumda. Ne dersiniz? Bu Amerikan diplomasisini herkes yanlış mı değerlendiriyor?
Açıkçası yani Sol Portal'da daha farklı bir şey yapıyoruz biliyorsunuz. Bir genel aklın sızmasına izin vermiyoruz. Evet. Olayları daha sınıfsal açıdan irdelemeye çalışıyoruz. Evet. Biden'ın bu şekilde olacağını önceden biliyorduk, tahmin ediyorduk. Hiç şaşırmadık doğrusu isterseniz. Hı-hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde parti farkının hiç önemi yoktur aslında. Kim seçilirse seçilsin, onayıyla, isteğiyle ve belki plan doğrultusunda Amerikan tekerlerinin temsilcisi olarak seçilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çok ciddi bir sorunu var. Geçen yüzyıllardaki sorunları dan çok farklı bir hegemonya sorunu var. Emperyalist sistemin tepesinde olamama, aşağıya doğru gitme, İşte doların dünya parası olmaktan, lider rezerv parası olmaktan çıkması, pazarlarını yitirmesi gibi çok ciddi sorunları var. Ve bunu sıkıştığı için de savaşı da bir aracı olarak kullanabileceği siyasi çözümler peşindeydi. O yüzden Biden'ın bu politikalarına hiç şaşırmıyoruz doğrusu.
Evet, peki Ukrayna şimdi tabii 2014'te donduruldu. Biraz da farklı bir coğrafya. İnsanlar anlamakta zorlanıyorlar. Yani sanki sıradan iki devlet söz konusuymuş gibi ama hem nüfus yapısı olarak hem de geçmişte Sovyetler Birliği'ni beraber yöneten iki yapı, çok yakın akraba halklar demek lazım herhalde.
Tabii.
Fakat 2014'te işler değişti, bir donduruldu bu mesele. Almanya biraz devreye girmeye de çalıştı Fransa ile beraber. Ama Biden Ukrayna'yı daha zayıf halka mı görüyor? Orada da bayağı bir neofaşizm var çok açık bir biçimde. Göze batıyor yani, parlamento başkanı mesela nasyonalistlerden adam filan, yani çok açık bir biçimde. Ama çok demokrasi payeleri de biçiliyor. Nasıl oluyor? Niye Ukrayna?
Sonuçta Ukrayna stratejik bir ülke ve Alman emperyalizmi Ukrayna'yı her zaman arka bahçesi olarak gördü. İkinci Dünya Savaşı'nda da işgal edildi biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi Ukrayna dediğiniz gibi 2014'te yani işte real sosyalizm çözüldükten sonra, karşı devrim de diyebiliriz, karşı devrim sonrasında Rus yanlılarıyla Batı yanlıları arasında gitti geldi. Nüfusun da böyle bir özelliği var. Batı tarafındakiler daha çok Batı yanlısı, doğusundakiler daha Rus yanlısıydılar. Ama 2014'teki olayı anlamak bugüne ışık tutuyor. Çünkü 2014'te bayağı bir NATO operasyonu oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın belki de birlikte yürüttüğü, yani genel olarak Batı emperyalizminin birlikte yürüttüğü bir operasyon oldu. Diğer renkli devrimlerden farklıydı, benzeyen yanları var. Ama burada açıkça neofaşist çeteler kullanıldı. İnsanlar her iki taraftan da provokasyon olsun diye keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Katliamlar oldu. Bütün Sovyetler döneminden kalan savaş kahramanlarının heykelleri yıkıldı vesaire. Gerçekten bir faşizan bir yönelim oldu.
Yani Odessa'da insanları sendika binasında cayır cayır yakmışlardı değil mi? Anti meydanda.
Ceyda Hanım, evet, gerçekten yani faşist karakterleri çok ön plandaydı. Ama niye faşizme ihtiyaçları var Ukrayna'da?
Evet.
Çünkü yani mesele, esas mesele şudur. Rusya evet bir kapitalist dönüşüm geçirdi. Yani orada da oligarklar oluştu belki ama şunu farkında olmalıyız. Rusya Batı emperyalizmine teslim olmadı. Daha bağımsız bir devlet yapısı ortaya çıktı. Belli bir devlet gelenekleri var biliyorsunuz. Evet. Rusya'nın. Buna evet. sahip çıkarak Rusya'nın bağımsızlığını korudular. Bağımsız siyaset geliştirme yeteneğini korudular. Ve Çin'le olan ittifak ilişkileri, Çin'de de benzer bir dönüşüm oldu.
Evet.
Daha farklı süreçler ayrıca belki tartışılabilir. Ama Çin dünyanın fabrikası haline geldi. Ana üretim istasyonu haline geldi. Ve buna dayanarak burada da bir bağımsız irade oldu. Yani Batı sermayesine akışına bağlı olabilir içindeki bazı değişiklikler ama irade şeye teslim olmadı, Batı sermayesine teslim olmadı. Ve sonuçta bu ittifak ilişkisi Rusya'yı Batı emperyalizminin ajandasına soktu. Ve dolayısıyla Ukrayna'nın haritadaki yerine bakarsanız tam karnında Rusya'nın. Karadeniz'de çok stratejik bir yeri var. Ve dolayısıyla her türlü provokasyona hazır bir hali var. Ve gerçekten Ukrayna devleti bence bir provokasyon devletine dönüşmüş durumda. Normal bir devlet değil şu anda. Yani işte kendi halkının ya da kendi sermayesinin diyelim, hadi onu da geçtim. Mutluluğu için, refah için falan bir eylem şeyinde değil. Tamamen Batı tarafından yönlendirilen bir provokasyon örgütü durumunda şu anda. Dolayısıyla eğer savaşa ihtiyaçları varsa bunu gerçekten Rusya'yı bir şekilde kuşatmak, yani nedenlerini konuşabiliriz bunu.
Evet.
Buna dönük bir eylemleri varsa, niyetleri varsa Ukrayna şu anda çok müsait buna. Oradan patlatabilirler. Çok uygun yani Ukrayna'nın durumu.
Bu herhalde Amerika'nın bu işi göze alıp alamayacağına bakmak gerekiyor. İki gemiyi Karadeniz'e sokmaktan sonra bir vazgeçtiler. Biraz Rusya hiç taviz vermedi gibi bir izlenim edindim açıkçası ben. Hiç yanıt da vermediler. Zirve girişimleri oldu. Ona da daha ilk baştan hiç üstüne hani işte zirve istiyorlar diye. Çünkü Putin'in bir de galiba unutmamak lazım ki asıl BM Güvenlik Konseyi liderleri bir araya gelsin. Yani sanki dünya savaşa bir yerlere gidiyor, onu durdurma yönünde bir girişim gibi ben algıladım. Onu kabul etmemişlerdi. Onun yerine bir ikili olacak mı olmayacak mı belli değil. Amerika ne yapmaya çalışıyor peki burada? Yani gerçekten buradan bir savaş çıkartarak başarılı sonuç elde edebilecek, başarılı sonuç alabileceklerini düşünebilir olabilirler mi?
Şimdi gerçekten ne yapmak istiyor? Sonuçta içlerinde ne konuşuyorlar bilmiyoruz. Öyle bir istihbaratımız yok.
Yok, şu açıdan söyleyeyim mesela. Avrupa'yı yeniden organize etmek Rusya'ya karşı.
Evet.
Sanki gedikleri mi kapatmak gibi nasıl koymak lazım bilemiyorum. Nasıl düşünürsünüz?
Yani onu anlıyorum. Hani istihbaratımız yok ama tabii olayları gözümüzün önünde oluyor. Gördüklerimizi anlayıp yorumlamaya çalışıyoruz. O anlamda söylemiştim.
Tabii.
Şimdi yani bu Karadeniz'deki yoğun tatbikat, Ege Denizi'nde çok büyük bir NATO askeri gücü birikti. Farkındasınız bunun.
Evet.
İngiltere mesela işte gemisini yollayacağını söylüyor Ukrayna'ya, Karadeniz'e. Ama esas büyük gücü onlar 2021'de devreye soktukları büyük bir gemileri var biliyorsunuz, uçak gemisi gibi.
Evet.
O Akdeniz'de bekleyecek diyorlar.
Evet, Queen Elizabeth.
Öyle bir provokasyon yaratabilirler ki bir yanda bütün gemiler Türkiye'nin de bir şekilde izin vermesiyle ya da bir fiili durum yaratmasıyla Karadeniz'e doluşabilir. Yani esas Karadeniz'deki gemi sayısından ziyade Ege'deki, Akdeniz'deki bir Ege'deki büyük NATO şeyine bakmak gerekiyor. Yığınağına bakmak gerekiyor. Peki dediğiniz gibi ama bunlar ayrıntı. Ne yapmak istiyorlar? Şimdi bunlardan bir tanesi yani Rusya'da sonuçta sermaye sınıfı içinde farklı klikler yaratarak bir yönetim değişikliği için bir basınç ortamı, bir uygun bir siyasi ortam sağlamaya çalışıyor olabilirler. Tezlerden bir tanesi bu. Bilemiyoruz. Şimdiye kadar bunun bir şeyi çıkmadı.
Evet.
olay çıkmadı şimdiye kadar. Hani kuvvetli bir Navalny provokasyonuna rağmen böyle bir dalga oluşmadı Rusya'nın içinde. Bir ikincisi, şimdi tabii esas hedefin Rusya ve Çin'i hani dünya ölçeğinde güçler olarak değerlendirdiğimiz zaman esas ABD'yi tehdit eden kuvvet Çin'dir bugün. Dolayısıyla Pasifik'te bir kapışma olması gerekiyor. Evet. Çin'deki sermayenin değersizleştirilmesi veya bir şekilde teslim alınması için. Şimdi ama şimdi Rusya tabii çok ilginç bir ülke. Haritaya bakarsanız Rusya evet Karadeniz'de bir yanıyla, bir yanıyla Orta Avrupa'da ama bir yanıyla da Pasifik'te. Evet. Pasifik ülkesidir aynı zamanda. Rusya'nın insanı Pasifik ülkesi olduğu çok şey aklına gelmiyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya Pasifik'e yönelememişti başlangıçta. Çünkü çok ağır bir saldırı altında kaldı Almanya tarafından. Ve ancak onları yendikten sonra bütün güçleriyle Kızıl Ordu trenlere bindi ve Pasifik'e kadar yolculuk etti. Japonya ile savaştığını da çok kimse hatırlamaz bugün.
Evet. Japon hala da barış anlaşması yok değil mi? Evet, gelmişlerdi
ve ABD'nin nükleer silahları Japonya üzerinde bu Kızıl Ordu'nun Pasifik'e yönelmesini engellemek için attığı da söylenir. Bu çok kuvvetli bir tezdir. Dolayısıyla siz eğer Rusya'yı böyle bir yığınakla şeyde oyalarsanız, Batı'da oyalarsanız Pasifik güçlerini gönderemeyecektir. Bütün mesele bu yumuşak karınlarına o kadar çok şey yapıyorlar ki sinirlerine dokunuyorlar ki Pasifik'te Çin'i yalnız bırakmak, güçsüz bırakmak zorunda kalabilir. Taktik buna da dayanıyor olabilir diye tezler ileri sürülüyor. Bu da oldukça mantıklı bir tez bence.
Evet. Japonya Başbakanı, enteresan tabii, Joe Biden pek çok liderle görüştü. Japonya lideriyle de görüştü ama hep böyle pandemi koşulları, işte telekonferans vesaire. Evet. İlk yüz yüze kabul ettiği o oldu. Hemen Tayvan Boğazı üzerinden basbayağı tabii Amerika'da bir söylem değişikliği de var. Herhalde Nixon döneminden sonra hiç bu kadar net ve açık daha önce Çin'e karşı. Pompeo da çok şey söyledi, Çin Komünist Partisi'ne yüklendi vesaire ama burada temel politik şeyleri değiştiriyorlar galiba biraz değil mi Çin'e karşı? Uygurları, Hong Kong'u, Tayvan'ı, Güney ve Doğu Çin Denizi'ni yaparken bir de ortaya koyarken bir de Kuat'la birlikte böyle bir orada da bir çevreleme ve Afganistan tabii burada herhalde çok önemli. Oradan da çekileceğiz diyorlar ama körde kalmayacağız diyorlar. Ne demek istiyorlar Çin'e karşı? Hakikaten
karışık gerçekten. Değil mi? Orada çünkü öyle bir battılar ki ama uzatıyorlar tabii kalışlarını. Anlaşmaları da uymayarak uzatıyorlar vesaire. Ama Afganistan'ı bir kenara bırakırsak söylediğiniz noktalar çok önemli. İşte nasıl bir Navalny provokasyonu varsa veyahut da işte Donbas provokasyonu varsa şu anda Rusya'ya karşı, Çin'e karşı da Batı emperyalizminin provokasyon noktaları var. Bunlardan en bence önemlilerinden birisi Tayvan. Çünkü Çin'in çok, yani ben Çin basınında izlediğim kadarıyla çok emosyonel bir konu Çin için. Yani şimdi bu kadar kısa bir programda tarihine girmenin anlamı yok. Çin'in bir parçasıydı biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Sonra işte başa geçen emekçi sınıfların düşmanı olan şey, yıllarca savaşmış olan milliyetçiler oraya gittiler ve orada bir ülke kurdular. O yüzden çok şeyler emosyoneller. Yani buradaki bir kışkırtma pekala Çin'in bir şekilde gerçekten saldırmasına yol açabilir. Erken bir kazaya yol açabilir. Çünkü Tayvan'ı ABD uzun süredir silahlandırıyor. Bir tek Çin politikası vardı biliyorsunuz. Ondan vazgeçiyor olması olağanüstü bir politik değişikliğe işaret ediyor ve provokasyona işaret ediyor. Hong Kong'u zaten izledik. Uzun boylu söylemeye gerek yok.
Evet.
Orada yani ABD ve İngiliz bayraklarıyla yapılan gösteriler ve bir demokrasi söylemi Batı emperyalizmi tarafından. O biraz boşa çıkartıldı Çin tarafından. Ama Uygur meselesi daha farklı. Çünkü yani Uygur da gerçekten Batı emperyalizminin kirliliği ama propaganda gücüne dayanarak gerçekten iğrenç bir tarihi var. Bunu tekrar tekrar kullanılıyor olması çok üzücü. Çünkü Uygur cihatçı militanların Batı emperyalizmi tarafından kullanıldığı, devşirildiği ve dünyanın değişik yerlerine ihraç edildiği bir yer. Sonuçta Suriye'de falan da gördük biliyorsunuz Uygur cihatçıları. Sonuçta Çin burada onlara karşı bazı tedbirler alabilir, önlemler alabilir. Her şeyin de güllük gülistanlık olduğunu da hani söylemek zorunda da değiliz. Ama burada
tabii ki
soykırım yapılıyor şeklindeki bir propaganda ve buna bağlı olarak yaptırımlar uygulanması falan tamamen bir demagojidir bence. Batı emperyalizminin demagojisidir. Ve Çin'i sıkıştırmak, dünya kamuoyunda gözden düşürmek ve kendi kamuoyunu savaşa hazırlamak için yaptığı bir propaganda faaliyettir diye düşünüyorum ben.
Evet. Peki süremizi açtık. Çok da aslında konuşacak da çok şey vardı ama olsun, bunlar da önemli vurgular. Tehlikeli bir dönemden geçtiğimizi herhalde söyleyebiliriz değil mi? Böyle bir Biden geldi diye herkes bir rahatlıyor ama tam tersi Korkut Hoca'nın deyişiyle Savaş Partisi Amerikan Emperyalizminin Demokratik Parti değil mi? Son derece isabetli bir tanımlamayla. Dolayısıyla tetikte izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
Çok teşekkür ederim davetiniz için tekrar. İyi günler dilerim.
İyi günler. Evet efendim, Sol Portal'dan Erhan Alçacı ile konuştuk. Amerikan yönetiminin özellikle Rusya'yı sıkıştırma, özellikle Çin'i sıkıştırma, her ikisinde aynı anda genellikle başvurmadıkları son 10 yıllarda bir yöntem olarak ve bunun olası sonuçlarını konuştuk. Süremi de yine açtı biraz ama olsun, birazcık şarkımız, haftaya biraz şarkıyla da başlayalım istiyorum. Nora Nur'dan Forget What I Said ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. I get the blues, I get high, I'm explode like dynamite, and I cry. I'm hard when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast. You are I'm a black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah, I make good of my bad, I make nice of all that is said. I cut off the dead hands. Forget what I said.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.